Kitabın adı Ve Dağlar Yankılandı. Yazarı Kalet Hüseyini. 10. Ayrım. 4. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Siz bu mektubu okuduğunuzda çoktan ölmüş olacağım, biliyorum Bay Marcos. Çünkü verirken ölümüme kadar açmamanızı rica etmiştim. Öncelikle son 7 yıllık tanışıklığımızın benim için büyük bir zevk olduğunu belirtmek isterim Bay Marcos. Bunları yazarken her yıl bahçeye birlikte domates ekme alışkanlığımızı, küçük meskenimize yaptığınız, çay içip hoşbeş ettiğimiz, sabah ziyaretlerini, irticalen paylaşıverdiğimiz Farsça ve İngilizce derslerini muhabbetle anıyorum. Size, dostluğunuz, nezaketiniz ve bu ülkeye yaptığınız hizmetler için teşekkür ediyor, minnetimi iyi kalpli meslektaşlarınıza, özellikle de dostum, şefkat abidesi Bayan Amra Ademoviç ile o cesur, güzeller güzeli kızı Roşi'ye ileteceğinize güveniyorum. Bu arada belirtmeliyim ki bu mektubun tek muhatabı siz değilsiniz Bay Marcos. Onu daha sonra açıklayacağım üzere iletmenizi umduğum birisi daha var. Dolayısıyla zaten bildiğiniz bazı şeyleri yinelersem beni bağışlayın. Onları gereklilikten o kişiyi düşünerek ekledim. Göreceğiniz gibi bu mektup bir itiraftan daha fazlasını içeriyor Bay Marcos. Beni bu satırları yazmaya iten pragmatik meseleler de söz konusu. Bunlar için de dostum, korkarım sizden yardım isteyeceğim. Öyküye nereden başlamalı diye uzun uzun düşündüm. 70'ini ortalamış biri için hiç de kolay bir görev değil bu. Benim kuşağımdaki Afganların çoğu gibi ben de gerçek yaşımı tam bilemiyorum. Ama oldukça yakın bir tahminde bulunduğumdan eminim. Çünkü arkadaşım, daha sonra da kayınbiraderim olan Sabır'la Nadir Şah'ın vurularak öldürüldüğünü ve tahta genç oğlu Zahir'in geçtiğini duyduğumuz gün yaptığımız kavga, yumruklaşma, bütün canlılığıyla aklımda. 1933 yılıydı. Oradan başlayabilirim sanırım. Ya da başka bir yerden. Bir öykü giden bir trene benzer. Ona nereden binersen bin, er ya da geç, hedefine varırsın. Ancak bence bu hikayeyi onu bitiren şeyle başlamam gerekiyor. Evet, bu anlatıyı her iki uçtan da Nila Vahdati ile desteklemem galiba en doğrusu. Onunla 1949'da Bay Vahdati ile evlendiği yıl tanıştım. 2 yıldır Bay Süleyman Vahdati'nin yanında çalışıyordum. Doğduğum köyden, Şadba'dan, Kabil'e 1946 yılında gelmiştim. İlk yıl aynı mahalledeki bir başka ailenin yanında çalıştım. Şadba'dan ayrılış koşullarım pek gurur verici değil Bay Marcos. Bunu itiraflarımın ilki kabul edin. Biri sakat olan iki kız kardeşimle yaşadığım hayat beni boğuyordu. Bu beni aklamaz biliyorum ama çok gençtim. Dünyaya açılmak için sabırsızlanan, her ne kadar alçak gönüllü ve müphem olsalar da hayallerle dolup taşan genç bir adamdım. Ve gençliğimin kemirildiğine, olasılıklarımın hızla güdükleştiğine inanıyordum. Böylece bir gün alıp başımı gittim. Kardeşlerime yardım gönderebilmek için, evet bu doğru, ama aynı zamanda onlardan kaçmak için. Bay Vahdati'nin yanında 24 saat çalıştığımdan 24 saat onun konutunda yaşıyordum. O günlerde ev, sizin Kabil'e geldiğiniz 2002 yılındaki işler acısı haliyle kıyaslanamazdı Bay Marcos. Çok güzel, muhteşem bir yerde. Bina o sıralarda elmasla kaplanmışçasına bembeyaz ışıldardı. Bahçe kapısı asfalt kaplı, geniş bir araba yoluna açılıyordu. İnsan içeriye adım attığında kendini uzun, seramik vazolarla ve oyma ceviz çerçeveli yuvarlak bir aynayla süslenmiş, yüksek tavanlı bir holde bulurdu. Hani şu sizin çocukluk arkadaşlarınızla kumsalda, eski, ev yapımı bir kamerayla çektiğiniz fotoğrafı bir süreliğine astığınız yerde. Oturma odasının pırıl pırıl parlayan zeminini koyu kırmızı bir Türkmen halısı örtüyordu kısmen. Halının yerinde yeller esiyor şimdi. Tıpkı deri kanepeler, el işçiliğinin ürünü kahve sehpası, lapis satranç takımı, yüksek, maun vitrin gibi. O görkemli mobilyalardan pek azı kurtulabildi. Onların da ne yazık ki eski halinden eser yok. Taş kaplı mutfağa ilk girdiğimde ağzım bir karış açık kalmıştı. Bütün Şadba köyünü doyuracak büyüklükte olduğunu düşündüm. Altı gözlü bir ocak, buzdolabı, kızartma makinesi, sayısız tencere, tava, bıçak ve mutfak aleti emrime amadeydi. Banyoların dördünün de karmaşık desenlerde oyulmuş mermerleri, porselen lavaboları vardı. Sizin şu üst kattaki banyonuzda dört köşe delikler var ya Bay Marcos, onların içi bir zamanlar lapisle doluydu. Arka bahçeye gelince, bir gün üst kattaki çalışma odanızda oturup aşağıdaki bahçeye bakmanızı ve eski halini gözünüzde canlandırmaya çalışmanızı dilerim. Bahçeye yeşil sarmaşıklarla kaplı bir parmaklığın çevirdiği, yarım ay şeklindeki bir verandadan giriliyordu. O günlerde gümrah ve yemyeşil olan çimenlik, yer yer çiçek tahtlarıyla bezeliydi. Yasemin, yaban gülü, sardunyalar, laleler ve iki sıra halinde uzanan meyve ağaçlarıyla sınırlandırılmıştı. O kiraz ağaçlarından birinin altına uzanıp gözlerini yuman, yaprakların arasından geçen tatlı esintileri dinleyen biri, dünyada yaşanacak bundan daha güzel bir yer olamaz derdi Bay Marcos. Ben, bahçenin arka tarafında bulunan bir kulübede yaşıyordum. Bir penceresi, beyaza boyalı temiz duvarları vardı. Ve genç, bekar bir erkeğin mütevazı ihtiyaçlarını rahatça karşılayacak genişlikteydi. Bir yatağım, bir masayla, sandalyem, bir de namaz seccademi günde 5 kez yayabilecek yerim vardı. Kulübe o sıralarda işimi güzelce görüyordu. Şimdi de görüyor. Bay Vahdati'ye yemek pişiriyordum. Önce merhum annemi, daha sonra da Kabil'de çalıştığım evde 1 yıl boyunca yamaklığını yaptığım, yaşlıca Özbek aşçıyı gözlemleyerek edindiğim bir beceriydi. Aynı zamanda büyük bir mutlulukla Bay Vahdati'nin şoförlüğünü de yapmaktaydım. 1940'lı yılların ortalarından kalma bir Chevrolet'si vardı. Suni deriden mavi koltuklarına ve krom jantlarına uygun, ten rengi bir tavanı olan, gittiği her yerde bakışları üzerine toplayan, fiyakalı, mavi bir arabaydı. Kullanmama izin veriyordu çünkü, basiretli, yetenekli bir sürücü olduğumu kanıtlamıştım. Dahası, kendisi erkek cinsinin araba sürmekten hoşlanmayan nadir örneklerinden biriydi. İyi bir hizmetkar olduğumu söylerken, lütfen böbürlendiğimi düşünmeyin Bay Marcos. Gözlerimi dört açıp, Bay Vahdati'nin nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığını, tuhaflıklarını, hırçınlıklarını öğrenmiştim. Alışkanlıklarını, adetlerini de biliyordum artık. Örneğin, her sabah kahvaltıdan sonra yürüyüşe çıkmaktan hoşlanırdı. Ancak tek başına yürümekten hoşlanmaz, kendisine eşlik etmemi beklerdi. Her ne kadar varlığıma bir anlam veremesem de bu isteğine boyun eğerdim elbette. Bu yürüyüşler sırasında benimle tek kelime konuşmaz, kendi düşüncelerine dalıp giderdi. Ellerini arkasında kavuşturur, canlı adımlarla yürür, güzelce cilalanmış deri makosenlerinin ökçeleri kaldırımda çınlarken, karşılaştığı insanları başıyla selamlardı. O uzun bacaklarının hızına yetişmem mümkün olmadığından hep geride kalır, ona ayak uydurmak için kendimi zorlardım. Günün geri kalanında çoğunlukla üst kata, çalışma odasına çekilir, vaktini ya okuyarak ya da kendi kendine satranç oynayarak geçirirdi. Çizim yapmaya bayılırdı ancak yeteneği hakkında yorum yapamayacağım. Çünkü çizimlerini en azından o sıralarda benimle asla paylaşmazdı. Onu sık sık çalışma odasındaki pencerenin önünde ya da balkonda, elinde kara kalemi, önünde çizim defteri, alnı işe odaklanmaktan kırışmış, harıl harıl çalışırken buluyordum. Birkaç günde bir onu arabayla şehirde sağa sola götürürdüm. Haftada bir annesini görmeye giderdi. Aile toplantıları da olurdu. Gerçi Bay Vahdati çoğundan uzak dursa da, arada bir onu bu toplantılardan birine götürürdüm. Cenazelere, yaş günü kutlamalarına, düğünlere filan. Ayda bir kez resim malzemeleri satan bir dükkana gider, yeni pastel boyalar, kara kalemler, silgi, kalemtıraş ve çizim defterleri alırdı. Bazen canı arka koltukta oturup öylece gezmek isterdi. Ben nereye sahip diye sorunca, omzunu silkerdi. Bunun üzerine peki sahip deyip vites değiştirirdim. Yola koyulurduk. Kentte öylesine saatlerce amaçsız ve hedefsiz gezinip dururduk. Bir mahalleden ötekine. Kabil Irmağı'nın kıyısında Balahisar'a, bazen de Darülaman Sarayı'na doğru. Bazı günler Kabil'den çıkar Garga Gölü'ne giderdik. Arabayı suyun kıyısına yakın bir yerde durdurur, motoru sustururdum. Bay Vahdati, arka koltukta kıpırdamadan, benimle hiç konuşmadan otururdu. Camı açıp ağaçtan ağaca uçan kuşları, göle vuran ve suyun yüzeyinde oynaşan binlerce minik lekeye dönüşen güneş ışığını seyretmekten hoşnut gibiydi. Ona dikiz aynasından bakardım ve bana dünyanın en yalnız insanıymış gibi gelirdi. Bay Vahdati ayda bir kez büyük bir cömertlik gösterip arabasını ödünç almama izin verirdi. Arabaya atladığım gibi doğduğum köye, Şadbağ'a gider, kız kardeşim Pervane ile kocası Sabır'ı ziyaret ederdim. Ne zaman köye girsem, beni avaz çığlık bağırışan bir çocuk sürüsü karşılardı. Arabanın yanından koşturur, çamurluğa vurur, camı tıklatırlardı. Küçük fırlamaların arasından arabanın üstüne tırmanmaya kalkışanlar bile çıkardı. Boyayı çizmelerinden ya da çamurluğu ezmelerinden korktuğum için hemen kışkışlardım onlara. "Şu haline bir bak Nebi," derdi Sabır bana. "Ünlü biri olup çıktın." Sabır'ın çocukları yani Abdullah'la Peri, öz annelerini kaybettiklerinden, Pervane üvey anneleriydi. Onlara hep nazik, güler yüzlü davranmaya dikkat ederdim. Özellikle de yaşça büyük olan ve bu sıcaklığa gerçekten gereksindiği belli olan oğlana karşı. Ona baş başa arabayla gezmeyi teklif ederdim. Ama o her seferinde küçük kardeşini de almamız için tutturur, Şadbağ'da turlarken kızı kucağına oturttururdu. Silecekleri çalıştırmasına, kornaya basmasına göz yumardım. Farların yakından uzağa nasıl çevrildiğini gösterirdim. Arabaya ilişkin bütün o patırtı yatışınca kız kardeşim ve Sabır'la oturup çay içerdik. Onlara Kabil'deki yaşamımı anlatırdım. Bay Vahdati hakkında fazla konuşmamaya özen gösterirdim. İşin aslı, ondan bayağı hoşlanıyordum. Bana iyi davranıyordu. Arkasından konuşmak ihanetmiş gibi geliyordu bana. Çenesi daha düşük bir hizmetli olsaydım, onlara Süleyman Vahdati'nin benim için tam bir muamma olduğunu, kalan ömrünü bir miras yedi olarak geçirmekten hoşnut görünen, mesleği, belirgin bir tutkusu olmayan, dünyaya kendisinden bir şeyler bırakma dürtüsünden yoksun bir erkek olduğunu söylerdim. Amacı da, istikameti de olmayan bir yaşam sürdüğünü söylerdim. Tıpkı onu çıkardığım hedefsiz araba gezileri gibi. Arka koltukta sürdürülen, yanından akıp geçen bulanık yaşamı seyretmekle yetinen bir yaşamdı bu. Kayıtsız bir yaşam. İşte bunları söylerdim ama söylemedim. Söylememekle iyi ettiğimi düşündüm. Bundan daha çok yanılamazdım. Bir gün Bay Vahdati, üzerinde daha önce hiç görmediğim, şık, ince çizgili bir takım elbiseyle avluya çıktı. Onu kentin varlıklı bir semtine götürmemi istedi. Oraya varınca arabayı yüksek duvarlı, nefis bir evin önündeki sokağa park etmemi söyledi. Zili çalmasını, bir hizmetkarın açtığı kapıdan içeri girmesini izledim. Ev devasaydı. Bay Vahdati'nin evinden daha büyük, çok daha güzeldi. Garaj yolunu ince uzun serviler ve tanımadığım bol çiçekli sık çalılıkların oluşturduğu bir düzenleme süslüyordu. Arka bahçe Bay Vahdati'ninkinin en az iki katıydı. Duvarlarsa öyle yüksekti ki birinin omzuna çıkan bir adam bile içeriği zar zor görebilirdi. Bu bir başka boyuttaki bir zenginlikti, anlıyordum. Güneşli bir ilk yaz günüydü. Gökyüzü pırıl pırıldı. Camları açmıştım. İçeriye ılık hava giriyordu. Her ne kadar bir şoförün görevi araba kullanmak olsa da aslında zamanın çoğunu bekleyerek geçirir. Mağazaların önünde, motor çalışır durumdayken beklemek, bir düğün salonunun dışında, müziğin boğuk sesini dinleyerek beklemek. O gün vakit geçirmek için kendi kendime birkaç el iskambil oynadım. Kartlardan bıkınca arabadan inip bir şu yöne bir bu yöne volta attım. Sonra yeniden arabaya girdim. Bay Vahdati dönene kadar azıcık kestirmeye niyetlendim. Tam o sırada ön kapı açıldı. Dışarıya siyah saçlı, genç bir kadın çıktı. Güneş gözlüğü takmış, dizlerine ancak gelen kısa kollu, mandalina rengi bir elbise giymişti. Bacakları çıplaktı. Ayakları da öyle. Arabada olduğumu fark etmiş miydi bilmem. Ettiyse bile hiçbir belirti vermedi. Tek ayağını kaldırıp topuğunu arkasındaki duvara dayadı. Böylece elbisesinin eteği hafifçe sıyrıldı. Alttaki baldırının yanı göründü. Yanaklarımdan başlayan bir yangının boynuma doğru indiğini hissettim. Burada bir itirafta daha bulunmalıyım Bay Marcos. Zarifçe dile getirilmesi pek mümkün görünmeyen tatsız bir itiraf. O sıralarda 20'li yaşlarımın sonlarında olmalıyım. Bir kadına duyduğum arzunun doruğa ulaştığı genç bir adamdım. Köyde beraber büyüdüğüm erkeklerin, bir başka deyişle, yetişkin bir kadının baldırını bir kez görmemiş olan ve biraz da bu tür görüntülere nihayet hak kazanabilmek için evlenen delikanlıların aksine bu konularda az biraz tecrübem vardı. Kabil'de zaman zaman ziyaret ettiğim, genç bir erkeğin ihtiyaçlarını ağzı sıkı ve düzgün bir şekilde karşılayan birkaç adres bulmuştum. Bundan söz etmemin tek nedeni, o güne kadar yattığım hiçbir hayat kadınının az önce o koca evden çıkan muhteşem, zarif yaratıkla kıyaslanamayacağını belirtmek. Sırtını duvara verip bir sigara yaktı ve hiç acele etmeden büyüleyici bir zarafetle içti. İzmariti iki parmağının hemen ucunda tutuyor, her dudağına götürüşte bir eliyle ağzını örtüyordu. Büyük bir dikkatle kendimden geçmişçesine izliyordum. Başının o ince bileğine doğru eğiliş biçimi bana bir keresinde parlak bir şiir kitabında gördüğüm bir çizimi anımsatmıştı. Aşığıyla birlikte bir bahçeye uzanmış, uzun kirpikli, kadife gibi dökülen, siyah saçlı bir kadın, beyaz, narin parmaklarıyla tuttuğu bir kadeh şarabı ona sunuyor. Bir ara sokağın üst yanındaki bir şey kadının dikkatini çekti. Fırsattan istifade, parmaklarımı sıcaktan keçeleşmeye başlamış saçlarıma daldırdım. Kaşla göz arasında sıvazlayıverdim. Kadın yeniden bu tarafa dönünce bir kez daha taş kesilmişçesine öylece kaldım. Sigarasından birkaç nefes daha çekti. Duvara bastırıp söndürdü. Ağır adımlarla içeriye girdi. Sonunda nefes alabildim. O gece Bay Vahdati beni oturma odasına çağırdı. "Haberlerim var Nebi," dedi. "Evleniyorum." Yalnızlığa olan düşkünlüğünü abartmıştım anlaşılan. Nişan haberi hızla yayıldı. Söylentiler de öyle. Bunları Bay Vahdati'nin evine gelip giden diğer hizmetlilerden duyuyordum. İçlerinden en cazgırı Zahid idi. Haftada 3 gün gelip çimenliğe bakan, ağaçları, çalıları budayan bahçıvan. Her cümleden sonra dilini şaklatmak gibi berbat bir alışkanlığı olan bu sevimsiz adam, aynı dille dedikoduları da etrafa bol keseden, tıpkı toprağa fırlattığı avuç dolusu gübre misali saçmaktaydı. Ömür boyu hizmetkar denen gruptandı. Yani mahalledeki evlerde tıpkı benim gibi aşçılık, bahçıvanlık yapan, ayak işlerine bakan adamlardan. Haftada 1-2 gece, iş günü sona erince, yemekten sonra çay içmek üzere benim kulübeye doluşurlardı. Bu geleneğin nasıl başladığını anımsamıyorum ama başlamıştı ve onu durdurmak elimden gelmiyordu. Çünkü kaba ya da konuk sevmez biri, daha da kötüsü, kendini diğerlerinden üstün sayan biri gibi görünmek istemiyordum. Bir gece yine çaylarımızı içerken Zahid, Bay Vahdati'nin ailesinin gelin adayının hafif kişiliği yüzünden bu evliliği onaylamadığını söyledi. Kızın nanktan, yani onurdan ve namustan nasibini almadığını Kabil'de bilmeyen yokmuş. Daha 20 yaşında olmasına karşın, tıpkı Bay Vahdati'nin arabasıyla arşınladığı sokaklar gibi, onun da üstünden geçmeyen kalmamış. "En beteri de," dedi, "kız bu suçlamaları bırakın yatsımayı, onlar hakkında şiirler bile yazıyor." Bunları söyleyince odada ayıplayan, kınayan bir mırıltı dolaştı. Adamlardan biri, "Köyümde olsaydı kızın oracıkta gırtlağını keserlerdi," dedi. İşte o zaman ayağa kalktım ve "Bu kadar yeter," dedim. Oturmuş dikiş diken yaşlı kadınlar kadar dedikoducu olduklarını söyledim. Bay Vahdati gibi insanlar olmasaydı hepimiz şu an köylerimizde inek pisliği temizliyorduk diye ekledim. "Sizde hiç mi sadakat, hiç mi saygı kalmadı?" diye sordum. Kısa bir sessizlik olunca ahmakları etkilediğimi düşündüm. Tam o sırada kahkahalar yükseldi. Zahid, kıç yalayıcının teki olduğumu söyledi. "Müstakbel Hanım'ın yakında senin içinde bir şiir döşenip, adını ünlü kıç yalayıcı Nebi'ye gazel koyar artık," dedi. Top gibi patlayan gülüşmeleri eşliğinde bir hışım kulübeden çıktım. Ama fazla uzaklaşmadım. Dedikodular beni hem tiksindirmiş hem de büyülemişti. Bütün o erdemlilik gösterime, edeple, ketumlukla ilgili söylevime rağmen onları duyabileceğim bir mesafede durdum. Tek bir ağız sulandırıcı ayrıntıyı bile kaçırmak istemiyordum. Nişan yalnızca birkaç gün sürdü ve yapılan gösterişli neşeli törene, salt ünlü şarkıcılarla dansçılar değil, bir molla ile bir de şahit katıldı. Bir kağıt parçasının üzerine imzalar atıldı. Böylece onu ilk görüşümün üstünden 2 hafta bile geçmemişken Bayan Vahdati eve taşındı. 10. ayrımın sonu. Sayfa 83. Devamı 11. ayrımda.